Ayrım 18. Nils Holgersson'un serüvenleri. Selma Lagerlöf. Sayfa 179. Yemlik. Pazar 17 Nisan. Birkaç gün sonra Jaro hemen hemen iyi olmuştu. Artık odanın içinde bir baştan öbür başa uçabiliyordu. İyileştiğini gören evin hanımı onu sevip okşadı. Küçük oğlu Per Ola ise ona yeni biten taze otlardan toplamak üzere bahçeye koştu. Evin hanımı onu okşarken Jaro artık Takern Gölü'ne uçabilecek kadar iyileştiğini ama insanlardan ayrılmak istemediğini düşünüyordu. Hatta ömrü boyunca onların arasında kalabilirdi. Ertesi sabah hanımı erkenden gelip Jaro'ya kanatlarını kullanmasına engel olan bir çeşit boyunduruk taktı. Sonra da onu yaralıyken kendisini avluda bulmuş olan yanaşmaya teslim etti. Yanaşma Jaro'yu koltuğunun altına aldı, birlikte Takern'e yollandılar. Jaro hasta yatarken buzlar erimişti. Geçen yılın eski, kuru kamışları kıyı boylarında ve adalarda hep durmaktaydı. Suyun yüzünde ise yeşil, yeni sürgünler görünüyordu. Hemen hemen bütün göçmen kuşlar dönmüştü. Kamışlar arasında uzun bacaklı su kuşlarının kıvrık gagaları gözüküyordu. Orada burada yüzen karabataklar, yeni çıkan tüylerden bir gerdanlığı boyunlarına geçirmişlerdi. Çulluklar yuvalarına ot topluyorlardı. Yanaşma bir kayığa bindi, Jaro'yu kayığın dibine koydu ve göle açıldı. Yaban ördeği insanlardan artık yalnız iyilik bekler olmuştu. Yanlarında bulunan Sezar'a dönüp dedi ki,
"Beni göle getirdiği için yanaşmaya öyle minnettarım ki. Fakat beni böyle kolumu kanadımı kımıldatamayacak bir hale sokmasalardı daha iyi olurdu. Çünkü zaten kaçmaya niyetim yok ki."
Sezar, Jaro'nun bu sözlerine cevap vermedi. Nedense bu sabah pek az konuşuyordu bu Sezar. Jaro'ya biraz tuhaf gelen şey, yanaşmanın tüfeğini de yanında getirmiş olmasıydı. Çiftlikteki iyi insanların, kuşları vurmak isteyeceklerine dünyada inanmazdı. Hem zaten Sezar, insanların senenin bu vaktinde ava çıkmadıklarını söylememiş miydi?
"Bu dönem av yasağı dönemidir," demişti Sezar.
Sonra da eklemişti.
"Gerçi böyle yasakların benim için hiçbir önemi yok ya."
Yanaşma kamışlarla çevrili bataklık bir adacığın yanına kadar vardı. Kayıktan indi, kurumuş kamışlardan büyük bir yığın yapıp arkasına mevzilendi. Kanatlarındaki boyunduruk çıkarılmış ve uzun bir iple kayığa bağlanmış olan Jaro, suda dolaşabiliyordu. Ansızın eskiden gölde, oradan oraya yarış ettikleri topluluğa dahil birkaç genç yaban ördeğini gördü. Hayli uzaktaydılar. Jaro bağırarak onlara seslendi. Duyup karşılık verdiler ve büyük bir ördek sürüsü uçarak adacığa yaklaştı. Jaro, iyice yanına gelmelerini bile beklemeden onlara mucizevi kurtuluşunu anlatmaya ve insanların iyilikseverliğinden söz etmeye koyuldu. Fakat tam o anda arkasından iki el silah patladı. Üç ördek vurulup kamışlığa düştü. Sezar onları bulup getirmek üzere suya atladı. Jaro işte o zaman her şeyi anladı. İnsanlar diğer kuşları yakalarken yemlik olarak kullanmak amacıyla onun hayatını kurtarmışlardı. Muratlarına da ermişlerdi işte. Onun hatası yüzünden üç ördek can vermişti. Utancından neredeyse kendi de ölecekti. Dostu Sezar'ın bile artık kendisini aşağılık bir varlık olarak göreceğini düşünüyordu. Onun için çiftliğe döndüklerinde köpeğin yanında yatmaya cesaret edemedi. Ertesi sabah Jaro'yu gene göle götürdüler. Gene birkaç ördek havalandı. Fakat onların kendine doğru uçtuklarını görünce
"Kaçın! Kaçın! Geri dönün!"
diye haykırdı.
"Sakının! Koruyun kendinizi! Saz yığınının gerisinde pusuya yatmış bir avcı var. Burada beni yemlik olarak kullanıyorlar."
Gerçekten de Jaro, ördeklerin tüfeğin menziline girmelerini önledi. Jaro gözünü öylesine çevresine dikmişti ki, soluk alıp da bir filizi gagalayıp yiyecek vakit bulamıyordu. Bir kuş yaklaşır yaklaşmaz bağırıp tehlikeye haber veriyordu. Hatta ördekleri en iyi sığınaklarından kapı dışı ettikleri için tiksinti duyduğu kara bataklara ve su tavuklarına bile durumu duyuruyordu. Tek bir kuşun bile kendi yüzünden can vermesini istemiyordu. Jaro'nun uyanıklığı, yanaşmanın bir kere olsun tüfeğe davranmasına fırsat vermedi. Adam eli boş çiftliğe döndü. Sezar'ın bundan dolayı canının sıkkın olduğunu da sanmayın. Tam aksine, bir gün öncesine bakarak daha memnun bir görünümü vardı. Akşam olunca Jaro'yu ağzıyla tutup ocağa götürdü ve onu ön ayakları arasında uyuttu. Fakat artık Jaro çiftlikte rahat değildi. Tam tersine, mutsuzdu. İnsanların onu hiç sevmemiş oldukları düşüncesi yüreğine fena halde işlemişti. Evin hanımı ya da küçük oğlan onu okşamak isteyince gagasını kanadının altına sokuyor, uyur gibi yapıyordu. Jaro günlerden beri göldeki felaketli işte kullanılıyordu. Artık onu bütün Taken'de tanıyorlardı. Fakat bir sabah her zaman olduğu gibi gene
"Kaçın! Kuşlar size söylüyorum! Koruyun kendinizi! Bana yaklaşmayın! Beni burada sizlerin bu yana gelmeniz için yemlik olarak bulunduruyorlar!"
diye bağırıyordu. Derken bir karabatak yuvası yüze yüze Jaro'nun bağlı olduğu yere kadar geldi. Bunda şaşılacak bir şey yoktu. Yuva geçen yıldan kalmaydı ve karabatak yuvaları kayık gibi suda yüzecek şekilde yapıldığı için çok defa akıntıya kapılır, öteye beriye sürüklenirdi. Ama Jaro gene de kımıldamaksızın yuvaya baktı. Çünkü dosdoğru adacığa geliyordu. Sanki biri idare ediyordu yuvayı. Yuva iyice yaklaşınca Jaro, içinde o zamana kadar eşine rastlamadığı, ufacık boylu bir adamın oturduğunu ve iki çomakla kürek çektiğini gördü. Küçücük adam ona, "Suya inebilirsen in Jaro!" diye seslendi. "Uçmaya hazır ol, az sonra kurtulacaksın." Biraz sonra karabatak yuvası yanaştı. Fakat küçük kayıkçı karaya çıkmadı. Sesini çıkarmadan otlarla ince dalların arasında gizlenip kaldı. Jaro'nun put kesilip yerinde kala kaldığını söylersek yanlış olmaz. Kurtarıcısı fark edilecek diye korkudan ödü patlıyordu. Bundan sonra göze batan ilk şey bir yaban kazı sürüsünün havadan yaklaşması oldu. Jaro birden kendine geldi ve çığlık çığlığa onlara tehlikeyi haber verdi. Fakat kazlar aldırış etmeden bataklık kıyının üzerinde birçok defa dolaştılar. Tüfeğin menziline girmeyecek kadar yüksekten uçuyorlardı. Ama yanaşma gene de o yana birkaç el silah atmaktan kendini alamadı. Tüfek patlar patlamaz küçük adam karaya sıçradı. Mini mini çakısını kınından çektiği gibi Jaro'nun bağlarını kesti. "Uç şimdi Jaro!" diye bağırdı. "Adam silahını doldurmaya vakit bulamadan kaç!" Bunları söylerken bir yandan kendi de kayığa atlamış, çomağıyla toprağı iterek kıyıdan uzaklaşmıştı. Avcının gözleri kazlardaydı. Onun için Jaro'nun kurtarıldığını fark etmedi bile. Fakat Sezar daha uyanıktı. Olanları görmüştü. Tam Jaro kanatlarını açarken atıldı ve onu ensesinden yakaladı. Jaro acı acı bağırdı. Fakat onu kurtarmış olan küçük adam sakin sakin Sezar'a dönüp, "Eğer göründüğün gibi namuslu bir köpeksen," dedi. "İyi yürekli bir kuşun hem cinslerini öldürmekte kullanılmak üzere alıkonulmasına göz yumamazsın." Sezar bu sözleri işitince üst dudağını kaldırarak kötü kötü baktı. Fakat biraz sonra kendiliğinden Jaro'yu bıraktı.
"Git Jaro, git,"
dedi ona.
"Yemlik gerçekten sana göre bir iş değil. Hem benim seni bırakmak istememem bu yüzden değil ki. Ev sensiz pek boş kalacak da ondan.
On dokuz. Eski kayık. Çarşamba 20 Nisan. Gerçekten de Jaro gittikten sonra çiftlik herkese pek boş gelmeye başlamıştı. Artık eskisi gibi Jaro yüzünden birbirleriyle takaza çıkaramadıkları için günler kedi ile köpeğe daha bir uzun geliyordu. Evin hanımı odaya girdiğinde küçük yaban ördeğinin neşeli vakvaklarıyla kendisini karşılayışını arıyordu. Fakat Jaro'nun eksikliğini en çok duyan evin oğlu Per Ola'ydı. Bu küçük oğlanın bütün ömrü boyunca Jaro kadar sevdiği bir oyun arkadaşı olmamıştı. Onun Takern Gölü'ne diğer ördekleri bulmaya gittiğini öğrenince, bu ayrılışı gönül rızasıyla kabule yanaşmamış, Jaro'yu yeniden çiftliğe döndürmekten başka bir şey düşünemez olmuştu. Per Ola, sepetinde kaldığı sürece Jaro ile çok gevezelik etmişti ve ona meramını anlatabildiğine iyice inanmıştı. Jaro'yu bulabilmesi ve onu eve dönmeye ikna edebilmesi için annesinden kendisini gölün kıyısına götürmesini rica etti. Annesi onun bu isteğine karşı koydu ama küçük yaramaz tasarısından zerrece vazgeçmedi. Jaro'nun ortadan kaybolduğu günün ertesi, Per Ola avluya çıktı. Kendini her günkü oyunlarına verdi. Sezar basamaklarda yatmaktaydı. Annesi giderken köpeğe döndü. "Per Ola'ya göz kulak ol, Sezar," diye tembih etti. Başka bir gün olsa Sezar, hanımının bu sözüne uymamazlık etmez, çocuk da gereğince korunmuş olurdu. Fakat Sezar'ın birkaç gündür pek aklı başında değildi. Taken çevresinde yaşayan çiftlik sahiplerinin, ekicilerin, köylülerin, gölü kurutma işini görüştüklerini ve uygulamaya geçmek üzere olduklarını biliyordu. Demek ki ördeklere burada artık hayat hakkı kalmıyordu. Demek Sezar artık bir daha eskinin o anlı şanlı av günlerini yaşayamayacaktı. Kafası bu felaket haberiyle allak bullak olmuş, çocuğu gözetlemeyi filan unutup gitmişti. Perola avluda böyle tek başına kalınca, Takern'e gidip Jaro ile konuşmanın tam zamanı diye düşündü. Arka bahçedeki küçük kapıdan sıvıştı. Bu kapı çayırlar arasından göle inen dar bir patikaya açılıyordu. Evden görülebileceği mesafeyi aşana kadar yavaş yavaş yürüdü. Sonra adımlarını açtı. Annesinin ya da başka birisinin kendisine seslenip göle gitmesini engellemesinden pek korkuyordu. Perola kötü bir şey yapmak niyetinde değildi. Tek istediği Jaro'yu geri dönmeye razı etmekti. Ama annesinin gene de onun bu teşebbüsünü onaylamayacağını sanıyordu. Perola kıyıya varınca kerelerce Jaro'yu çağırdı. Sonra uzun uzun bekledi. Ama Jaro gözükmedi. Perola, kendi yaban ördeğine benzeyen birçok kuşlar gördü. Ama başını çevirip ona bakmadan uçmaya devam ediyorlardı. O zaman Perola, onların Jaro olmadığını anlıyordu. Jaro, onu duyup da yanına gelmeyince, Perola, göle açılırsa sevgili kuşunu daha kolay bulabileceğini düşündü. Ortalarda işe yarayacak birkaç kayık vardı ama hepsi de kıyıya çekilmişti. Yalnız tahtaları birbirinden ayrılmış, eski bir kayık suyun üstünde bırakılmış yüzüyordu. Fakat öylesine hurdası çıkmış bir kayıktı ki kimse onu kullanmayı aklından bile geçiremezdi. Gene de Perola, dibinde su dolu oluşuna filan bakmadan kayığa atladı. Kürek kullanmaya gücü yetmiyordu. O zaman kayığın içinde bir sağa bir sola sallanarak suda ilerlemeye çalıştı. Şüphesiz yetişkin bir insan bu yolla takerin üzerinde kayık sürmeyi göze alamazdı. Ama suların derin olduğu yerlerde ve başlarına iş açmaya çalıştıkları sırada küçük çocukların nedense böyle marifetleri vardır. Perola da biraz sonra Jaro'yu çağırarak kayıkla takerinde yüzmeye başladı. Eski kayık gölde bir o yana bir bu yana yattıkça çatlak yerleri daha da açılıyor, içine su doluyordu. Ama Perola'nın dünya umurunda bile değildi. Kayığın başındaki küçük tahtanın üstüne oturmuş, Jaro'nun hala gözükmemesine şaşarak her gördüğü kuşa sesleniyordu. Sonunda Jaro, insanların ona vermiş oldukları bu atla çağrıldığını duyup çocuğu gördü. Onun tekerine kendisini bulmaya çalıştığını anladı. Jaro, bir insanoğlunun kendisine sahici bir sevgiyle bağlı oluşuna çok sevindi. Ok gibi Perola'ya doğru süzüldü. Yanı başına oturdu, ona kendisini okşattı. Birbirini yeniden görmenin kıvancı içindeydiler. Fakat Jaro ansızın kayığın ne halde olduğunu gördü. Yarısına kadar suyla dolmuştu. Battı batacaktı. Jaro, Perola'yı ne yüzme ne de uçma bilmediğine göre hemen karaya dönmesi gerektiğini anlatmaya çalıştı. Ama çocuk Jaro'nun dilinden anlamıyordu. O zaman Jaro vakit kaybetmeden havalandı, yardım aramaya gitti. Az sonra sırtında Perola'dan çok daha küçük bir insanla geri döndü. Eğer konuşmasa ve kımıldamasa Perola onu oyuncak bir bebek sanabilirdi. Bu küçük adam Perola'ya kayıkta duran ince, uzun bir değneği hemen yakalamasını, bununla kayığı sazlarla kaplı adacıklardan birine doğru sürmeye çalışmasını söyledi. Perola kendine deneni yaptı. Küçük adamın da yardımıyla kayığı yürütebildi. Değneğe birkaç defa dayanınca bir adacığa vardılar. Perola tam karaya ayak basarken içi hepten dolan kayık göle gömülmeye başlamıştı. Perola bunu görünce annesiyle babasının kendisini fena halde azarlayacaklarını kestirdi. O anda kafası başka şeylere dalmasa oturup bir güzel ağlayacaktı. Gerçekten tam o sırada boz renkli bir kuş sürüsü gelip yanı başına kondu. Küçük adam Perola'yı kuşların yanına götürdü. Çocuğa onları tanıttı ve yaptıkları teklifi iletti. Söylenenler Perola'yı öylesine ilgilendirmişti ki aklındaki öteki şeyler uçtu gitti. Jaro Perola'nın yerini Sezar'a haber vermek için çiftliğe uçtu. Sezar, Jaro'nun peşi sıra kıyıya kadar geldi. Sonra yüzerek adacığa geçti. Orada Perola, bir kamış yığınının üstüne oturmuş, etrafını yaban kazlarıyla yaban ördekleri almıştı. Keyfi pek yerindeydi. Sezar adacıkta uzun zaman kaldı. Bu yalnız Perola'nın hatırı için değildi. Takerindeki kuşlarla ömründe ilk defa dost olarak konuşuyordu. Onların ne kadar akıllı olduklarını görmüş, şaşmıştı. Kuşlar Jaro'nun söylediği gibi gölün sahiden kurutulup kurutulmayacağını sordular ona. Sezar,
daha kararlaştırılmadı,
dedi.
Ama yarın mülk sahipleri toplanacak. Son bir karar verecekler. Korkarım bu sefer kurutma fikri benimsenecek. Kuşlar için çok kötü. Benim için de pek iyi sayılmaz ya. Bir köpeğin dünyada bulabileceği en güzel av yerinden yoksun kalacağım.
Kuşlar, Sezar'ın da Jaro'yu doğruladığını işitince çok üzüldüler. Bu haber kamışlıktan kamışlığa yayıldı. Her yandan üzüntülü sesler duyulmaya başladı. Küçücük su kuşları gibi gururlu kuğularda inleyip sızlıyordu. Yaban ördekleriyle su tavukları birbirlerinin can düşmanı oldukları halde gölün kurutulması gibi korkunç bir felaket karşısında birleşiyorlardı. Sonunda Sezar çiftliğe dönmek için kalkınca yaban kazı sürüsünün sürü başısı Akya,
"Bana göre hava hoş,"
dedi ona.
"Ben gelip geçici bir kuşum. Ama sen sahiden kuşların ta kendine kalmasını istiyorsan, çocuğun burada olduğunu annesiyle babasına haber verme."
Sezar gözlerini açarak yaban kazına baktı.
''Sen yaman bir ihtiyar kazsın,''
dedi.
''Eee!''
dedi Akka.
''Ben ömrümde öyle şeyler gördüm ki, yavrusunu kaybeden bir ana baba yüreğinin ne denli yumuşadığını çok iyi bilirim.''
''Öğüdünü tutacağım,''
dedi Sezar.
''Ama per olanın başına bir şey gelirse, hesabını sizden sorarım.''
Bu ara çiftlikte Perola'nın ortalardan kaybolduğunu fark etmişler ve onu aramaya çıkmışlardı. Kileri, mahzeni, kuyuları aramışlar. Sonra hepsi yollara düşüp konu komşuya onu görüp görmediklerini sormuşlardı. Sonunda arama Taker'ne kadar yayıldı. Fakat hiçbir yerde Perola'yı bulamadılar. Sezar efendilerine yol göstermeye hiç yanaşmadı. Tam aksine, olan bitenle hiç ilgisi yokmuş gibi dünyayı umursamadan köşesinde yattı durdu. Az sonra vakit ikindi üzereyken, iskelenin yanında Perola'nın ayak izleri bulundu ve eski kayığın kıyıdaki yerinde olmadığı görüldü. O zaman ne olup bittiği anlaşıldı. Çiftlik sahibiyle yanaşmalar hemen kayıkları suya indirdiler. Çocuğu aramak için göle açıldılar. Akşama kadar var güçleriyle küreklere asılıp gölü dolaştılar ama çocuğun izine rastlayamadılar. Eski kayıkla birlikte çocuk da gölün dibini boylamış olmalıydı. Akşam olurken Perola'nın annesi hala kumda dolaşıyordu. Herkes Perola'nın hayatından umudu kesmişti. Bir tek o buna inanamıyor, aramaya devam ediyordu. Kamışların ve sazların arasında oğlunu arıyor, durdurak bilmeden çamurlu kıyılarda oradan oraya koşuşturuyordu. Islanmışmış, çamurlara batmışmış, umurunda bile değildi. Sonsuz yas içindeydi. Ağlamıyor, fakat çaresizlik içinde ellerini ovuşturuyor, içler acısı bir sesle çocuğunu çağırıyordu. Etrafında kuğuların, ördeklerin ve çullukların çığlıklarını duydu. Sanki onlar da yas içindeymiş de, onun peşi sıra ağlayıp iniyorlarmış gibi geldi. Böyle ağlayıp inlediklerine göre, onların da bir dertleri olacak, dedi kendi kendine. Ama sonra birdenbire kuşların kaygısız, tasasız bir hayat sürdüklerini, onlarla kendisi arasında bir benzerlik olamayacağını düşündü. Peki, öyleyse neden güneş battığı halde susmuyorlardı? Biraz garip değil miydi bu? Tam tersine, kuşlar Taker'in üstünde çığlık çığlığa uçuyorlardı. Birçoğu o yürüdükçe peşi sıra geliyor, bazıları başının üstünde uçuyordu. Başını nereye çevirse bir ağıt sesi göğü dolduruyordu. Kadının çektiği acı, duygu dünyasında da değişiklikler meydana getirmişti. Kuşları her zaman olduğundan çok daha iyi anlıyordu şimdi. Onlar da kendi gibi her gün evlerinin işiyle ve çocuklarıyla meşguldüler. Kuşları artık başka gözle bakıyor, onlarla kendisi arasında eskisi kadar fark görmüyordu. Bir an Taken Gölü kıyılarında binlerce kuşun, kuğuların, yaban ördeklerinin, kara batakların yerinden yurdundan edilmesine hemen hemen karar verilmiş olduğu aklına geldi. Bu onlar için ne kötü bir sondu. Bundan sonra yavrularını nasıl büyütebileceklerdi? Bir an düşüncelere dalıp durdu. Evet, ilk bakışta bir gölü tarlalar ve çayırlar haline getirmek insana faydalı ve iyi bir iş gibi geliyordu. Ama bu herhalde Taker'den başka bir göl, böyle binlerce kuşun barınmadığı bir göl olmalıydı. Gölün kurutulması konusunda karar yarın sabah alınmış olacaktı. Sakın oğlunun kayboluşuyla bu olay arasında insan aklının alamayacağı uğursuz bir ilişki olmasındı. Acele acele çiftliğe döndü ve aklına gelenleri kocasına açtı. Ona gölden ve kuşlardan söz etti ve sonunda Per Ola'nın ölümünün Tanrı'nın onlara kocasıyla kendisine verdiği bir ceza olduğunu söyledi. Ona böyle gelmişti. Çok geçmeden kocasının da kendisiyle aynı fikirde olduğunu anladı. Büyük bir arazinin sahibiydiler. Gölün kurutulma işi gerçekleşirse, kazanılan toprakların büyük bir kısmını onlar ellerine geçireceklerdi. Onun için Taken çevresinde oturan çiftlik sahipleri arasında bu işe en çok onlar baş çekmişler. Tasarının gerçekleşmesini en çok onlar istemişlerdi. Şimdi onlara kurutma konusundaki mukavelenin imzalanmasına tam bir gün kala, oğullarının gölün sularına gömülüp yok oluşunda Tanrı'nın bir takdiri olup olmadığını düşünmek kalıyordu. Adamın cevap vermesi için karısının lafı uzatmasına pek de lüzum yoktu.
Evet. Evet, dedi.
Belki Allah kendi işine karışmamızı istemedi. Yarın ötekilerle konuşayım. Sanırım ki kararımız her şeyi olduğu gibi bırakmak olur. Sahipleri gölün kurutulma tasarısı hakkında konuşurlarken, Sezar ocağın önünde yatıyordu. Kulaklarını dikmiş, konuşulanları büyük bir dikkatle dinliyordu. İşin sağlama bağlandığını anlayınca kalktı, hanımın yanına geldi, ağzıyla onu eteğinden yakaladı ve kapıya doğru çekti. Kadın ondan kurtulmak için, "Yapma Sezar!" diye çıkıştı. Sonra birden, "Yoksa Per Ola'nın nerede olduğunu biliyor musun?" diye haykırdı. Sezar keyifli keyifli havladı. Kapıyı atıldı, kadın kapıyı açtı, Sezar doğru Taker'in yolunu tuttu. Kadın da peşinden. Daha kıyıya varmamışlardı ki, kulaklarına gölden bir çocuk ağlaması geldi. Kazlar ve parmak çocukla ömrünün en tatlı gününü geçirmiş olan Per Ola, karanlık basınca korkudan ağlamaya başlamıştı. Annesi ve Sezar gelip onu aldıkları zaman keyfi yerine geldi. 18. ayrımın sonu. Sayfa 189.